Ayrım 19. Yüksek Topuklar. Murat Anmungan. Sayfa 220. Görüyorsunuz ya, bende bile CD'si var. İnsan duyduklarına o kadar inanamıyor ki ille bende de bulunsun istiyor. Evime gelenleri dinletirim bazen. Hayretler içinde dinler, eğleniriz. Birden aklıma Gurbet Hanım geliyor. Ben Tuğde ile içişeceğim diye kadına eziyet etmeye hakkım yok. Gurbet Hanım benim Maria Callas'larıma bile dayanamazken Florence Foster Jenkins kadını gerçekten mahvedebilir. Wilhelmina Fernandez'in Lovelace'ini kendinden geçip 20 kez üst üste dinlediğim bir keresinde "Nermin'im ne olur ben yokken dinle şu avaz avaz kadınları" demişti. Vallahi başım kaldırmıyor. Oysa şimdi değil Gurbet Hanım'ın hiç kimsenin başını kaldıramayacağı avaz avaz kadınlara ihtiyacım var benim. CD raflarında içimin fırtınasına tercüman olacak gürül gürül kadın seslerine bakıyorum. Renata Scotton, Ines Galantia, Mirella Ferani'ye kadar birçok CD'ye gidiyor elim. Hayır, hiçbiri olmuyor. Çünkü aslında balkona çıkıp kendim avaz avaz haykırmak istiyorum. Francis Ford Coppola ve benzerleri bize yalan söylemiyorsa eğer, şimdi İtalya'da olsam, hiç olmazsa kapımın önünden geçen opera meraklısı bir mafya babası beni keşfeder. Bu hayattan kurtarırdı ama ne yazık ki ben Türk mafyasını keşfedebileceği tipte bir kadın bile değilim. Sonunda insan sesi yerine keman sesi yeğliyor. Bartçın keman konçertosuna karar kılıyorum. Ben de biliyorum adamın konçertolar içinde en popüler olanı bir numaralısıdır. Opus 26. Üstelik sabah sabah ille de evin içinde bir kadın olsun diyorsam En Sophie Mater'dan Queen Kua Chang'a kadar çalacak bir sürü kadın bulabilirim ama ben Kurt Masur şefliğindeki Salvatore Accordio'nun solist olduğu kaydıyla 3 numarasını çalıyorum. Opus 58. Hoş, hayattaki seçimlerinde hep böyledir. Birinci ve ikinci şık arasında vicdan azapları için gidip gelirken, üçüncü hep aradan sıyrılarak tacı kapıp birincilik tahtına oturur. Niye iki yakam bir araya gelmedi konusunda bir örnek işte. Mehmet dışındaki bütün beraberliklerimde aynen böyle olmuştur. Üçüncü tercihlerimin birinci kadını olarak sonunda evde kalmışımdır. Galiba başım ağrıyor. Kimsenin işine yaramayan bu kadar bilgi insanın başını ağrıtır tabii. Benim başımı ağrıtan elin adamının başını ağrıtmaz mı? Tuğde ile didişmek kendinden uzaklaştırıyormuş gibi görünse de durum ortada. Aslında pek iyi değilim. Olmam için de bir neden yok. Bir süredir kendimi iyi mi kötü mü hissettiğimi bile bilmiyorum. Sanki biriyle konuşursam nasıl olduğumu anlayacağım. Bir süredir içimi askıya aldığımı, kendi hakkımda bir karar vermek istemediğimi duyumsuyorum. Kendimi bekletiyorum. Ne için olduğunu bilmediğim bir nedenle bekletiyorum. Beni iyi tanıyan biriyle konuşmaya gereksinimim var. Sanki o biriyle konuştukça kendi hakkımda aydınlanacağım. Hatta bir karara varacağım. Kimi zaman susmak bizi kendimizden saklamaya yarar. Bir süredir yaptığım şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan görünen dinginliğim, hiç güven vermeyen tekinsiz bir dinginlik aslında. Aklıma Güngör geliyor hemen. Böyle zamanlar için birebirdir. Güngör lezbiyen bir arkadaşımdı. Zeki, duyarlı, dikkatli, ciddi. Hatta fazla ciddi bir insandı. En büyük kusuru mizah duygusunun zayıflığından mıdır nedir? Neşesizliğiydi. Asık suratlı ya da somurtuk biri değildi. Yalnızca düzdü. Dümdüz. Şimdilerde fazla görüşmüyoruz. Onun yanında neşelendiğinizde nedensiz yere suçluluk duyar. Eğlenmeye kalkıştığınızda hevesiniz kırılırdı. Sanki hep ciddi şeyler konuşmak ve ciddi sorunlar tartışmak için yaratılmıştı. Hiç tatili bayramı olmayan insanlardan. Hep yatıştırıcı bir sesle tane tane konuşur. Ne kadar huysuz, kızgın ya da öfkeli olursanız olun sizi sakinleştirmesini bilirdi. Gerçek anlamıyla kötü gün dostuydu. Ne zaman bir sıkıntınız, bir derdiniz olsa Güngör hemen yanı başınızda biter. Kendini helak edercesine size yardımcı olur. Yanınızda durmayı bilir, sorunlarınızı halleder. Keyfiniz yerine geldiğinde ise hemen uzaklaşıp ortadan kaybolurdu. İnsanları iyi ve keyifli görmeye dayanamıyordu neredeyse. Kim arkadaşlarım Güngör'ün lezbiyenliğinin açıkça bilindiğini, onunla bu kadar sık görüşmemin benim için de benzer şeyler düşünmesine yol açacağını, yok yere adamın çıkacağını düşünerek kaygılanıyorlardı. İçimde şu kadarcık bir eğilim olsa sırf halalarımı kudurtmak için bu fırsatı kaçırmak istemezdim ama ben gerçekten katıksız bir karşı cinseldim. Erkeklerden hoşlanıyordum. Allah kahretsin, her ne kadar görmesem de fazla hoşlanıyordum. Bu çeşit itirazlarsa ben de hep ters teper. Bu yüzden Güngör'le daha sık görüşüyordum. Güngör erken kırlaşmış saçlarını hep kısacık kestirir. Geniş omuzlarını daha da geniş gösteren vatkalı ceketler giyer. Fitresiz cigara içer. Hoşuna giden kızlara erkeklerle tanıdığınız bakışlarla çekincesiz bakardı. Bir zaman sonra kimileri Güngör'ün bana aşık olduğunu iddia etmeye başladı. Bana açılmış mıydı ya da bir biçimde belli etmiş miydi? Küçük dokunuşlar ve temaslarla beni yoklamış mıydı? Ya da açıkça beni sevdiğini söylemiş miydi gibi manasız sorularla sık sık karşılaşmaya başladım. Belki bir ölçüde hoşlanıyordu benden. Belki ufacık bir eğilim göstersem bir şey yaşamak isteyebilirdi ama aşık olduğunu sanmıyordu. Daha önceden hiç bilmediğim bir yakınlaşma türü de olsa bu aşık birini, hele aşık bir kadın tanıyabileceğimi sanıyordum. Hayır, en küçük bir adım bile atmamıştı bu konuda. Hatta benim her karşılaşmada hemen kucaklaşıp öpüşen kadınlardan biri olmadığımı, bundan özellikle hoşlanmadığımı bildiği için her zaman el sıkışmakla yetinmiş, kimi yan yana düşüp sokulduğumuz durumlardan, arkadaşça yakınlaşmalardan yararlanarak bir başlangıç yaratmaya kalkışmamıştı. Bana karşı bir şey hissetmemişse bile ben bir şey yapmadan asla bir adım atmaya kararlı olmamalıydı. Hep ölçülü, mesafeli, saygılıydı. Onun yanında hep korunduğunuzu, kollandığınızı hissederdiniz ki hiç de azımsanacak bir duygu değildir bu. Herkese iyi gelir. Bir süre sonra Güngör'le arkadaşlığımın hesabını sürekli çevreme vermek zorunda kalmaktan sıkıldığımı fark ettim. Bu çeşit manasız merakları ve ısrarlı soruları kendimi korumak için değil, Güngör'ü aklamak adına yanıtlıyordum. Oysa insanlar nedense bir eşcinsel kadınla bir karşı cinsel kadının sahiden arkadaşlık edebileceğine inanmak istemiyor. Sonunda benim bir gün, sonunda bana asıldı ya da zorla koynuma girmeye kalktı gibi bir şey söylememi bekliyorlardı. Ben ne dersem diyeyim, onları ikna edecek tek yanıt buydu ve ben onların istediği yanıtı bir türlü vermiyordum. Sonra bir gün fark ettim de şaşırmıştım. Güngör arkadaşlarının neşelerini, sevinçlerini paylaşmayı bilmiyordu. Sahiden bilmiyordu. Mutluluk duygusunu tanımıyordu. Neşe ona yabancıydı. Her çeşit mutluluk ona yapmacık geliyor, her sevinci bir çeşit bilinçsizlik hali gibi alınıyordu. Arkadaşlarını sıkıntılıyken, üzüntülüyken seviyor, ancak böyle zamanlarda onların kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. İnsanların yalnızca kederliyken değil, sevinçliyken de başkalarına ihtiyacı olabileceğini akıl edemiyordu. Ona çok kızdım bir seferinde, "Bana bak Güngör, benim bir arkadaşa ihtiyacım var," demiştim. "Bir acil servise değil. Ben de dünyanın en neşeli, en gamsız insanı sayılmam ama ne zaman 3 kuruşluk bir keyfim olsa yanımdan sıvışıyorsun." Elinde değildi belki. En olmadık zamanda bilerek ya da bilmeyerek bütün neşenizi kursağınızda bırakırdı. Birlikte alışverişe çıktığınızda çok beğendiğiniz bir kazağın, bir eteğin defosu varsa ilk o görürdü. Bir tabağın, bir bardağın çatladığını ilk o fark ederdi. Herhangi bir şey karşısında güzel, çok güzel sözlerini ağzından duymanız neredeyse imkansızdı. Böyle durumlarda en fazla fena değil derdi. Birine hayranlık ya da bir şey karşısında heyecan duymayı bile bir çeşit kendini küçültme gibi alımlıyordu. Ne zaman neşelensen bunun geçici bir hal olduğunu, boş bir hayale kapıldığını ama zamanla düzeleceğini sabırla bekleyen anlayışlı bir havaya bürünürdü. Sanki bütün sevinçler geçici, bütün mutluluklar uçucuydu. Dünyada tek gerçek olan şey hayal kırıklıkları, düş bozumları, mutluluk sonrasının kederli zamanlarıydı. Gerçek hayat bir rüyadan uyanır gibi mutluluklardan, neşelerden, sevinçlerden uyandığımız anlardı. Hayata devamlılığını sağlayan tek şey hüzünlü bir dinginlikti ona göre. Bütün bunları seni de anlayacağın bir günün geleceği umuduyla sabırla durup beklerdi yanında. Onun bu yanlarını gördükçe açıkçası canım sıkılmaya başlamıştı. Kimi zaman bir sevgilimle yaşadığım ayrılık sonrasında, kimi zaman beraberliklerimde karşılaştığım önemli sıkıntılar sırasında Güngör'ün omzuna uzun uzun ağladığım olmuştur. Güngör, gerçekten yaralarınızı çekinmeden gösterebileceğiniz, gözyaşlarınızı ve kederinizi rahatlıkla emanet edebileceğiniz bir insandır. Elbette bir erkek için ağlamanın ne demek olduğunu anlamasını beklemiyordum ondan ama aşk acısını tanıdığını umuyordum. Kaldı ki bu çeşit durumlarda kendi içime kapanırım. Sanırım başkalarına da oluyordur. Hani birinden yeni ayrıldığınızda hangi arkadaşınızla buluşsanız yalnızca sevginizden ve ilişkinizden konuşmak ister. Başka bir konu konuşmasına bile tahammül edemezsiniz. Başka şeylerden söz edilmesini, duygularınıza hürmetsizlik diye yorumlayacak kadar ileri gittiğiniz alınganlık halleri yaşarsınız. Bunun karşı taraf için nasıl sıkıcı bir şey haline geldiğini fark eder, bundan ötürü fena halde mahcup olur ama gene de kendinizi alamazsınız. Sonunda yeniden aynı durumlara düşmemek için bu kez de arkadaşlarınızdan kaçmaya, kimselerle görüşmemeye başlarsınız. İşte Güngör bu çeşit durumlar için ideal arkadaştı. Bu konularda asla sizde mahcubiyet uyandırmadan kendini ve zamanı size feda ederdi. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir yargıda bulunmadan, yalnızca senin yanında durmanın, sürekli aynı şeyleri anlatıp durduğun halde hiç sıkılmadan seni dinlemenin, sana çorba ya da içki hazırlamanın, seni uyutmanın, usulca üstünü örtmenin mutluluğunu yaşamak ona yetiyordu. Güngör arkadaş olmaktan çok galiba ebeveyn olmayı seviyordu. Sonra bir şey daha fark ettim. Güngör aslında dünyada bütün kadınların lezbiyen olduğunu, yalnızca bunu anlamalarının bir zamanlama işi olduğunu düşünüyordu. Bütün o erkeklerle yaşadığım hayal kırıklıklarının, mutsuzlukların benim sonunda özüme dönmeme, yani lezbiyen doğamı keşfetmeme yardımcı olacağını inanıyor. Bütün şu yaşadıklarıma beni o noktaya ulaştıracak olan yolun deneyimleri olarak bakıyordu. Zamanla kimi sorularının, kimi zihinsel yönlendirmelerinin hep buna yönelik olduğunu kavradım. Cinsellik benim öyle aman aman düşkün olduğum bir şey değildi zaten. Ama erkekleri katıksız seviyordum. Bunu sorgulamam için en ufak bir nedenim, kişiliğimin gölgede kalmış bir yanı, içimin kuytusunda bekleyen en ufak bir soru işareti yoktu. Kadın bedeni bana özel olarak hiçbir şey söylemiyordu. Kadınların yalnızca güzel olduklarını görebilir ve bunu söyleyebilirdim. Güngör ise bunun gerçekte benim doğam olmadığını şartlandırmalar sonucunda böyle hissettiğimi düşünüyordu. Bunların yarattığı rahatsızlıkla o sıralarda her şeyi açıkça konuşmaya, tartışmaya başladık. Güngör bir kadının sahiden karşı cinsel olabileceğine, erkekleri sevebileceğine inanmıyordu. Lezbiyen olsaydım kim bilir belki de hayat benim için daha kolay olurdu ama gerçekten değildim. Erkekleri seviyordum. Erkeklerin beni mutsuz etmiş olmaları, geçmişteki ilişkilerimde onları bir tür dikiş tutturamamış olmam, erkek-kadın ilişkisinin yüzyıllardır yaşadığı sorunları bir kadın olarak benim de yaşıyor olmam beni lezbiyen yapmaya yetmiyordu. O nedenle aksine inansa da bütün bunların sonunda Güngör'ün gerçeği beni yolumun üzerine beklemiyordu. Birkaç hayal kırıklığı, birkaç mutsuzluk, birkaç yıkım sonrasında ben de sonunda lezbiyen olup çıkmayacaktım. Benzer deneyimler bazı kadınları buraya çıkarmış olabilir ama ben o kadınlardan olmadığımı biliyordum ve geleceğim kim olursa olsun herhangi bir arkadaşımla bir inatlaşma, bir bahis sorunu olarak yaşamak istemiyordum. Güngör'ün lezbiyen doğamı keşfedeceğim günü bekleyişindeki tevekkül sinirime dokunmaya başlamıştı. Kendimi ona karşı sürekli bir aksini ispat etme halini hissetmeye başlamıştım. Dostluğumuzun kendiliğindenliği ve rahatlığı giderek yerini hesap yapma ve denetim kurmaya bırakmış, arkadaşlığımızın tadı tuzu kaçmış, iştenliği azalmış, sasılaşmıştı. Belki de birbirimizi tüketmiştik, giderek daha az görüşür olduk. Güngör'ü uzağımda tutacak şey belliydi. Ne zaman karşılaşsak hiç olmadığım kadar neşeli, mutlu ve sevinçli görünüyordum. O da benim ona ihtiyacım olmadığına karar vererek uzak duruyordu benden. Zorla solcu, zorla feminist, zorla Müslüman, zorla lezbiyen olunmuyordu. Zorla hiçbir şey olunmuyordu. Galiba dünyanın bir tek büyük gerçekliği var. O da dünyada birçok gerçeklik olduğu ve bunların bir arada yan yana yaşayabilme zorununu. Dünya bizi ille de kendilerine benzetmeye çalışan ana babalarla dolu. Ki bunların çoğu kendi ana babalarına karşı çıkarak yola çıkmış kişiler ne yazık ki. Sonunda her biri kendi macerası içinde bir başkasının ana babası olmaya yazılıyor. Deneyimler yalnızca bize ne öğrettikleriyle değil, çoğu kez bizim onlardan ne öğrenmek istediğimizle de ilgilidir. Böyle aforizma şiddetinde sözler, yaşadıklarımızı anlamaya yarasa da değiştirmeye yetmiyor ne yazık ki. Evet, şu günlerde Güngör'e değilse de Güngör gibi birine ihtiyacım var. Biri bana neler olduğunu söylemeli. Son zamanlarda bana nasılsın diye soranlara hep bilmiyorum diye yanıt veriyorum. İyi mi kötü mü olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Biri bana nasıl olduğumu söylemeli. Herkes espri yaptığımı sanarak yanıtıma gülüyor ya da gülümsüyor. Oysa ben sahi söylüyorum. Bu sırada Tude turkuaz havludan başına türban yapmış, belini kuşağı iyice sıktırmış, minik bir vamp halinde bornozuna sarılmış olarak banyodan çıkıyor ve parmak uçlarında yükseldiği manken adımlarıyla kırta kırta bana yaklaşıyor. Sesinin kesildiğini fark etmemişim demek ki. Ardına bıraktığı su damlalarını Gurbet Hanım'ın canı sıkacağını biliyorum. Aklıma Tikli Gülçin'in Saadet Halası geliyor gene. Salonu daha fazla ıslatmasına fırsat bırakmadan yerimden kalkıyor. Onunla o günkü giysisini seçmek üzere odasına kapanıyorum. Aklımda Saadet Hala. 15. Paşmina Şal. Tikli Gülçin'in bir Saadet Halası vardır. Hikayeleri anlat anlat bitmez. Kadını hiç görmedik ama Tikli Gülçin sayesinde hepimiz yakından tanıyoruz. Fenomen düzeyinde temizlik, titizlik hastası bir kadındır. Benzerlerinin yanında Saadet Ala kolay, aşılmaz bir klasiktir. Bilindiği gibi kadınlar arasında temizliğiyle, titizliğiyle övmek yaygın bir davranıştır. Sonuçta bu çeşit kadınların temizlik uğruna neler yapabilecekleri de bu konudaki hikayeleri de bellidir. Saadet Ala'nın farkı da burada ortaya çıkar. Saadet Ala'nın titizliği yalnızca ev temizlemekle ilgili bir şey değildir. Aynı zamanda bütün bir evin, hayatın, hatta kafa işleyişinin düzenini ona göre kurmuştur. Örneğin evde fazla toz olmasın diye sınırlı sayıda eşya barındırır. Bütün eşyalar milimetresine kadar bulundukları yerlere sabitlenmiştir. Hiçbir şeyin yeri asla değiştirilemez. Kimse onun izni olmadan eve bir çöp bile sokamaz. Çünkü ev hemen her gün baştan aşağı yeniden temizlendiği için eşya sayısının işini zorlaştırdığını düşünür. Örneğin yeni bir bardak ya da tabak alınması için eskilerinden birinin kırılması ya da atılması gerekir. Evdeki herkesin giysisi bile belli sayıda tutulmuştur. Örneğin oğlu yeni bir pantolon alacağı zaman eskisini atmak zorundaymış. Aynı şeyler gömlek, kazak, ayakkabı gibi şeyler için de geçerli tabii. Dolap çok kalabalıklaşıyor, baş edemiyorum diyormuş. Kolay kolay konuk kabul etmez. Kabul etmek zorunda kaldığı durumlarda kendine de konuklarına da işkence etmede üstüne yoktur. Konuklarına verdiği değere göre kimilerini oturma odasında, kimilerini misafir odasında ağırlayarak ayrım yapar. Örneğin o sıralar yeni evlenen en sevdiği yeğeni karısıyla ilk ziyaretini yaptığında oturma odasıyla misafir odasının kapılarının önünde dakikalarca kararsızlık çektikten sonra misafir odası soğuk oluyor bahanesiyle onları bile oturma odasında ağırlamış. Koltuk, kanepe, sandalye üzerlerini kaplayan örtüler ve onların temizliğiyle ilgili Hint sagalarını andıran efsanevi hikayeleriyle apayrı bir konu. Çünkü o evde kimi örtülerin de örtüleri vardır. Üzerlerine oturulabilir örtülerle oturulamaz örtüler ayrı ayrı yıkanır. Konuğuna göre kimilerinin ilk örtüsünü açmakla yetinirken kimilerinin iki örtüsünü birden açar. Evinde çamaşır makinesi bile iki taneymiş. Çamaşırları bile çeşitlerine ve temizlik derecelerine göre ayrı ayrı yıkar. Hemen hiçbir şeye dokunmamasıyla ve sürekli el yıkamasıyla ünlüdür. Kendi ellerini sürekli çamaşır suyuyla yıkadığı gibi konuklarına da dışarıdan geldiniz kirlenmişsinizdir diyerek kolonya ikram eder gibi çamaşır suyu ikram eder. Çarşı pazar alışverişine çıktığında paraya eli değmesin diye yanında hep bir naylon poşet taşır. Esnaf parayı o torbanın içinden alıp para üstünü gene o torbanın içine atar. Kendi mahallesinin çarşı pazar esnafı artık onun bu hallerine alışmışken yeni karşılaşanlar bir kamera şakası programındaymış gibi tutukluk çeker, inanmaz gözlerle etrafı şüpheli bakışlar fırlattırlar. Kimi evlere konuk gittiklerinde ise tez canlı bilerek hep önden koşuşturan Saadet Ala kapının önüne geldiğinde duralar, ardındakileri beklermiş. Onun kapı ziline dokunmamak için bekleyeceğini bilen ardındakiler inadına yürüyüşlerini iyice ağırdan alır, kadını dakikalarca kapıda bekleterek işkence ederlermiş. Çoktan fıkra düzeyine ulaşmış olan Saadet Ala'nın temizlik ve titizlik hikayeleri anlat anlat bitmez. Ama bu hikayelerin şaikasını sona sakladım. Eğer bu hikayeyi Tilki Gülçin'in mazbut, mutasip, muhafazakar annesinden kendini tutamayıp patladığı bir günde duymamış olsaydım, inanmakta güçlük çeker. Saadet Hanım'ın temizlik cinnetinden bunalmış kadınların hayal gücünün bile yakıştırması olduğunu düşünürdüm. Hiçbir şeye dokunmamasıyla ünlü bu titizlik ve temizlik hastası Saadet Ala kocasına oral seks yaparken bile beyninkini eliyle değil kağıt mendille tutuyormuş. Tilki Gülçin'in annesi bize bu hikayeyi öfkeden kendini kaybetmiş bir halde anlatırken Saadet Ala'yı taklit ederek bir eliyle kağıt mendil ve şey tutuyormuş gibi yapmış, havada asılı kalmış elini olayı canlandırmak amacıyla tam ağzına götürürken birden yaptığı şeyin tuhafını fark ederek kıpkırmızı olmuş, içeriki odaya kaçmıştı ki benim için en az bu hikaye kadar komiktir. Bu hikayeyi dinleyen biz kızlar uzun süre birbirimize kağıt mendili espriler yapmıştık. Aklımdan geçen Saadet Ala hikayelerinden yüzüme yayılan mütebessim ifade, Tude'yi bana göstermek için seçtiği giysiler konusunda yanıltıyor anlaşılan. Birbirinden iddialı, birbirinden frapan giysiler seçip duruyor kendi. Bugün için ne hayaller kurduğunu bilmiyorum ama gezmeye gitmekten çok sahne almaya hazırlanır gibi bir hali var. Sonunda sen nereye gideceğimi sanıyorsun Tude demek zorunda hissediyorum kendimi. Gideceğimiz yerler belli. Önce Beyoğlu'na ineceğiz. Ufak tefek birkaç işim var. Sonrasında Kaktüs'te bir arkadaşımla randevum var. Biraz da orada otururuz. Bir ara avukatımın bürosuna uğramam gerekiyor. Daha sonra da Boğaz'a okuldan kızların yıllık toplantısına gideceğiz. Açık hava, bol gıda, bahçe sana göre arkadaşlar falan ve sonra ne yazık ki akşam olacak ve biz eve döneceğiz. Bir gün 24 saat ve senin önünde daha uzun yıllar var. Bu kadar aceleci olma. Birdenbire kendisine nereden geldiğini anlamadığım bir güvenle ağzını belki Ömer abiye uğrarız diye düşünmüştüm diyor. Vaktiniz olursa bir kahveye uğrarsınız belki, seni de fotoğraflarını çektiririz bu arada dedi. Ne zaman dedi? Sesimdeki dehşeti sezmiş susuyor. Bir daha soruyorum. Ne zaman dedi? Hem dün gece dedi hem de bu sabah. Gücümü toparlamak için derin bir soluk alıyorum. Bu sabah sen de mi aradın, o mu aradı? Hatırlamıyorum. Bir an önce hatırlasan iyi olur Tude, çünkü bundan sonrası vereceğin cevaba bağlı. Galiba ben aradım. Bu daha iyi. Çünkü Ömer'de benim telefonum yok ve onun adı olmasını istemediğim kişiler listesinin başlarında geliyor. Eğer bu evin telefonu ona verdiysen, geri kalan 3 günü sokak yüzü görmeden bu ev içinde geçireceğinden hiç kuşkun olmasın. Yo, hayır. Vallahi billah telefon falan vermedim ben. Gerçi o istedi ama ben Nermin ablam çok kızar dedim. Onun bunu isteyebileceğini tahmin edebiliyorum. En azından kendi evimde güven içinde olmak isterim Tude. Anlaşıldı mı? Daha sözüm bitmeden telefon çalmaya başlıyor. Bu çeşit sevimli zamanlamalara alışması gerektiğini artık kabullenmiş biri olarak bu kez sinirlenmemeyi başarıyorum. Telefon eminim sanadır. Koş bak dememe kalmadan yerinden fırlıyor. Kimmiş diye soruyorum döndüğünde. Serkan diyor. Benim sorum da onun yanıtı aynı manasında tabii. Peki Serkan kim diye soruyorum. Reklamcı mı, yönetmen mi, fotoğrafçı mı? Gözlerinden bir an kin çakımları geçiyorsa da kendini hemen toplamayı başararak önüne bakıyor. Dün Ortaköy'de tanıştım, arkadaş vardı ya, o işte. Ha, o mu? Sabırsız çocuk. Yani yeni kurban. Sonunda biraz onun dediği, biraz benim dediğimden üst baş yapıp salona çıkıyoruz. Böyle geçiştirme bakmayın. Bu kısa cümlenin gerçek hayattaki karşılığının 1 saat 20 dakika olduğunu söylemeliyim. Yalnız üzerine çeşitli sevimli hayvanların ve masal yaratıklarının renkli resimleri bulunan transparan çoraplarından ve saç örgülerini takmak zorunda kaldığım birbirini tutmayan renklerdeki küp ve küre şeklindeki şeffaf saç tokalarından da söz etmeden geçemeyeceğim. İnsan bunların bu gezegende üretildiğine inanamıyor. Ben önceki gün Ak Merkez'de her şeyi gördük, tükettik sanıyordum. Hanım kızımızın bugün göstereceği şey saç tokalarıymış. Şimdi benim hazırlanmama izin ver bakalım küçük hanım diyorum. Seninki kadar uzun sürmeyeceğinden emin olabilirsin. Kendi odama doğru yöneldiğimde Tude'den gözünü alamayan Gurbet Hanım ardımdan seyirterek alçak sesle ve sahici bir kaygıyla "Ben bilememişim Nermin'im," diyor. 13 diye çok demişim sana. Bu cimcime 9'unu çıkarmaz baba evinde. Bağlasalar durmaz bu. Böyleleri kazasız gerdeğe girmez. Ne diyeyim? Allah anasına babasına acısın. Salona döndüğümde telefonun başından kalkıp kanepeye oturuyorum. Yüzündeki sabırsız ifadeden kiminle konuştuğunu sormamı beklediğinizi anlıyorum. Bunu anladığım an yüzüme Catherine Deneuve yüzünün buzul ifadeler kataloğundan son derece kayıtsız bir ifade beğeniyor, hiç oralı olmuyor. Beni böyle bir tepeden tırnağa süzerek aynı rengin 4 ayrı tonundaki pastel çeşitlemesine oluşan giysimi gözden geçiriyor. Onun için fazla sade, fazla düz, fazla sıradan göründüğümü biliyorum. Hem de bütün okul arkadaşlarımla karşılaşacağım benim için önemli olması gereken böyle bir günde. Beni hiç tasvip etmedi, çok belli. Bir dudak bükmediği kalıyor. Bunu da farkında değilmiş gibi yapmayı başararak hevesini kursağında bırakıyorum. Bu çeşit durumlarda hangi kadın pes eder ki Tude etsin? Boynumu dolayan paşmina şalın değerini anlayabileceğini elbette umuyorum ama paşmina şalıma uygun olsun diye taktığım sallantılı yakut küpelerime takılıyor gözleri bir tek. Ondan ötesi hiçbir şey yaramazmış tonuyla. Küpeleriniz çok güzel diyor. Söyledi cümle bu. Söylemediği ise derhal git, üzerine doğru dürüst bir şeyler giyin, ne bu hal böyle benim yanımda? Kızımız gözleriyle konuşmayı biliyor. Bir süre daha kıvrandıktan sonra benim sessizliğimle baş edemeyeceğini anlıyor. Ben de telefon etmek zorunda kaldım, diyor. Bana soru sorma fırsatı tanıyan bir sessizlik koyuyor sözlerinin arasına. Hiç ses çıkarmadım görünce ekliyor. Bugün gelemeyeceğimizi söylemek zorunda kaldım Ömer abiye. Size çok selam söyledim. Dönüp yalnızca bakıyorum. Ama ne bakış? Hani filmlerde nice kavga, gürültü, ayrılıp barışmadan sonra içini onarmış, gücünü toparlamış kadının erkeğe artık bana bir şey yapamazsın anlamına gelen kararlılık dolu sessiz bir bakışı vardır ya, tam öyle. Kendimi bir kere daha Oscar'a aday gösteriyorum. Nitekim sanat gücüm Tuğde üzerinde de etkisini gösteriyor. Birdenbire bu oyun daha fazla sürmeyecekmiş gibi çözülüyor Tuğde. Küçük bir kız çocuğu oluveriyor. Bana yaranmaya çalışıyor. Küçük bir kız gibi. Küçük bir kız olduğu halde küçük bir kız gibi yaranmaya çalışıyor. Yarım saatliğine uğrayamaz mıyız Nermin ablacığım? Biliyorsunuz benim için çok önemli. Uğrayamayız Tuğdeciğim diyorum. Ömer benim sevmediğim bir insandır. Bunu kendi bilir. Bazı insanlardan uzak durmaya çalışırım ve kurallarımı kimse için bozmam. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama ne olur lütfen yarım saatlik benim hatırım için. Tuğdeciğim bazı kurumlar söz konusu olduğunda bana kimsenin hatırı sökmez. Peki bunu anlatabiliyor muyum? Ben İngiliz dizilerindeki merhametsiz mürebbiyeler gibi soğuk, katı ve öyle kurallı kurallı konuşmayı sürdürdükçe onun ısrarlı halleri daha da çocuklaşıp daha da alaturkalaşıyor. Tude'nin bu yüzü birden çok tanıdık geliyor bana. Benimle konuşurken ilk kez bu yüzün bu şiddetle kullanıyor çünkü kendisi için önemli bir şey istiyor. Bu isteği yerine getirip getirmeyeceğine emin olmadığı bir şey ve bu sayede kesinlikle emin olmak istiyor. Yüzündeki o yapmacıklı ifadenin gücünü görmek, etkisini sınamak istiyor. Bu konudaki genel bir kadınlık tutumunun tanıklığından çok daha önceden bildiğim ve sinir olduğum bir yüzü hatırlatıyor sanki. Her iki nedenle de Tude'ye hayır diyor ve direniyor. Hem ben hayır dediğim için o bu ısrarcı tutumunu sürdürerek hatırlama zaman kazandırıyor. Hem de ben bu yapmacıkları her seferinde olumlu bir yanıt alınamayacağını bir kere daha birilerine kanıtlamış oluyorum. Kendisine bir şeyler kanıtlanacak bu birinin Tude olması tahmin edilebileceği gibi ayrı bir zevk veriyor bana. Cezalandırma hakkımı kullanıyorum. Birinden bir şey isterken kimi kadınların yüz ifadesi fazlasıyla değişir. Ağır bir riya perdesi iner yüzlerine. Suratları birdenbire çok kaynatılmış reçellere benzer. O kadar ki istediğini yerine getirebileceğiniz varsa bile cayarsınız. İki şeydir sizi kızdıran. Bir, insanın kendini o hale düşürmesi ağrınıza gider. Onun adına utanırsınız. İki, bu kadar aptal yerine konmak hiç de hoşunuza gitmez. Onun isteklerini karşıladığınızda sanki o çok akıllı, çok uyanık da siz çok salakmışsınız gibi bir rol dağılımı çıkacaktır ortaya. Bu rolü oynamak istemezsiniz. Bir gün Mısır Çarşısı'ndan çıkmış alt geçitten geçerek yeni Galata Köprüsü'ne yönelmiştim ki köprüye çıkan merdivenlerin basamaklarında oturmuş küçük bir kız çocuğu ilişti gözüme. Üzerinde rengi solmuş uçuk mavi bir elbise vardı ve sımsıkı tuttuğu avuçlarını birkaç şan fıstığıyla biraz bozuk para gözüküyordu. Orhan Kemal hikayelerinden fırlamış gibi iç sızlatan bir görünüşü vardı. Kaybolmuş gibi ama sanki burada değil de dünyada kaybolmuş gibi dalgın ve umutsuz orada öylece oturuyordu. Sahiden içim sızladı. Çantamı omzumdan koluma düşürdüm. Çantamı açmış içinden para çıkarmaya çalışıyordum ki beni gördü. Düğmesine dokunulmuş gibi birdenbire bütün ifadesi değişti. Yüzüme çok tekrarlandığı için hiçbir sahiciliği kalmamış bir mahzunlukla bakarak o malum merhamet uyandırıcı ezber sözleri bildik dilenci sesi ve tonuyla kurulmuş gibi arka arkaya tekrarlamaya başladı. Uçuk mavi melek uçup gidivermiş, aniden kaşar bir kibritçi kız oluvermişti karşımda. Az önce o basamakların orada öylece otururken benim mahzunluk, boynu büküklük sandığım şeyin aslında sıradan bir dalgınlık anı olduğunu anladım. Bir boş zaman anı, diğer zamanlarda ise çalışıyordu. Gerçek yaşını ancak dalgın olduğu zamanlar yaşıyordu demek. Dünya ile ilişkisi ise dilenmek, istemek, ısrar etmek, üstelemek, kısacası sonuç almak, para kazanmak anlarıydı. Hayatı elinden erken alınmış, kendi büyümeden içi büyümüştü. Yoksulların başka türlü büyüdüğünü unutmuşum. Kızın görünüşündeki ani değişiklik kendimi aldatılmış hissetmeme yol açmıştı. Panikle çantamı kapatıp omzuma attım. İlkin ısrarlı adımlarla bir süre ardımdan seyirtti. Kısa bir süre sonra aslında karşılığı olmayan bir şeyi cezalandırmaya çalıştığımı, şu halimin pek burjuva olduğunu düşünüp yeniden çantama davrandım ve hızla uzaklaştım oradan. O da avucunda verdiğim parayla yeniden basamaklarına döndü. İşte şimdi Tude'nin yüzünde gördüğüm şey tam da o gün o kızın yüzünde gördüğüm ifadenin aynıydı. Aynı dilenme tonu, aynı merhamet mıncıklama numaracılığı. O günkü hayal kırıklığımın anısını görmüştüm Tude'nin yüzünde. Ben ayaktaydım, o kanepede oturuyordu. O kız da merdiven basamaklarında, ben ayaktaydım. Açılar arasındaki bu benzerlik çağrışındaki örtüşmeyi de sağlamıştı. Kızgınlıklarımın benzeşmesini de. Aslında kime kızacağımı bilmiyordum. Kadınların birbirlerine kızgınlığına çoğu kez çaresizlik neden olur. Birbirini anlamanın çaresizliği, birbirine kızmanın kolaylığını da beraberinde getirir. Kadınlar bu role mahkum edilirler. İsteklerini açıkça belirtmekten, görüşlerini serbestçe dile getirmekten, düşündüklerini dosdoğru söylemekten mahrum edilmişlerdir. Kararları erkekler verir. Onlara kalan yalnızca hemen herkesin bildiği kadınca entrikalar ya da kadın kurnazlığı diye tabir edilen aftanalarak, yaltaklanarak, ağzından girip burnundan çıkarak, dolap çevirerek, cilveleşerek, kendi isteklerini erkeğin görüşleriymiş sanmasına yol açacak oyunlardır. Buna mahkum edilmişlerdir. Ta çocuk yaşta bunu öğrenirler, öğrenmek zorunda kalırlar. Yüzlerindeki o merhamet uyandırıcı, dertli boynu büküklük havası, seslerindeki o kaderin sillesine açık rüzgarlar, davranışlarındaki sahte tevekkül, ta o zamanlar yerleşir benliklerine ve bu onların kaderi olur artık. Halk arasında işini bilen akıllı kadın diye de bunlara denir. Erkeklerin iktidarını sarsmadan, onlarla yarışmadan, erkeklerin gururlarını ve egolarını okşayarak, pohpohlayarak, görünüşü kurtararak, hep kendi isteklerini bu tür numaralarla erkeklere yaptırabilen kadınlar, herkesin gözünde akıllı kadın olur. Bizim gibiler de problemli, mutsuz kadın. Hem kendi olmak, hem kadın olmak, asıl gerçekçi olup imkansız istemek budur. Her insan kendi olması karşılığında topluma bir bedel öder. Az ya da çok. Ama mutlak bir bedel. Kimse bedelsiz kendi olamaz. Bu bedel çoğu kez yalnızlıktır. Bir ayaklarıma kapanıp yalvarmadığı kalan Tude'nin giderek köprü altı yetmesi yakarışlarına dönüşen ısrarcılığından sıkılıp birdenbire sert bir sesle azarladı. Annen baban döndüğünde alır onları gidersin Ömer abinin yanına. Bu konuda asla bana güvenme, tamam mı Tude? Sen 3 kuruşluk bir reklam filminde saç savuracaksın diye ben yıllardır yüzlerine bakmadığım piyasa pisliklerine muhatap olamam. Bu sert çıkışımla birlikte birdenbire yüzüme mahvolmuş bir çocuk gibi değil, mahvolmuş bir kadın gibi baktı. Kısılmış gözlerindeki zehirli bakışlarda fakir ama gururlu bir kızın günün birinde bizi günümüzü göstereceğinin yemini vardı. O an kapının çalmasıyla birlikte bu dramatik sahnenin kesintiye uğramasını fırsat bilip kapıya koştum. Kapıcıydı. Servis saati değildi. Biz çağırmamıştık. Hayrola dedim. Postacı size bunları bıraktı dedi. Bir anlam veremedim. Önce özel bir zaf aramdım. Baktım her zamanki ıvır zıvır. Anladım ki postacım dünkü yaşadıklarından sonra bana küsmüş, mana yapıyor. Bunları kutuya da bırakabilirdi deyip gülerek içeri geçtim. Şu saçma sapan kenar mahalle delikanlısı küstüğünde bile içimi gıcıklayan bir şey var. Duygularını bir kasaba delikanlısı gibi ifade ediş tarzı hoşuma gitmese de şu ısrarda doyurulmamış kadınlığımı okşayan bir yan var. Bakalım beni görmemeye ne kadar dayanacak bu küs postacı. Sonunda bu postacıyla evlenmek zorunda kalmaktan korkuyorum. Ben salona dönerken Tude telefonda birini azarlıyor. Çatallaşan sesi koridordan duyuluyordu. Belli ki hezimetin acısını çıkaracak birini aramış, sinirlerini boşaltıyordu. Bir cephedeki mağlubiyetini başka bir cephedeki galibiyetiyle dengelemeden gününü geçiremez böyleleri. Tanrım, bu kız tam bir kötü huylar kataloğu. Gerçekten o an onu evimden kovmak ve sokaklara düşüşünü izlemek istedim. Hatta isterse Mısır çarşısının oralarda dilenebilirdi bile. Çünkü size yalnızca şimdiki zamanı yaşatmakla kalmıyor, ileride yaşayacağı çeşitli yaşlarını da bir bir gösteriyordu. Kadınlığın zaman makinesi gibiydi bu kız. Şimdisine katlanmak zorunda kaldınız yetmiyormuş gibi geleceğine de kızabiliyordunuz. Onu yalnızca bir çocuk olarak göremeyişim benim hatam değil. Nedense bana yeterince hak vermediğinizi düşünüyor, bu yüzden yeniden açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Kapıyı çekerken, biz çıkıyoruz Gurbet Hanım, sana kolay gelsin diye sesleniyorum. 19. ayrımın sonu, sayfa 236.